Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz yorumunu yapmakta olduğumuz Hoşea kitabının 10. bölümüne geldik ve 10. bölümü çalışacağız. Tanrı'nın İsrail üzerindeki yargısını ilan ettiği kısımdayız böylece. Bu bölümde İsrail'in yaptığı başka bir şeye ve bunun da Tanrı'nın onları yargılamasına neden olduğunu görüyoruz. İsrail serpilen bir asmaya benzer. Meyvesini veriyor. Meyvesi arttıkça sunakları da arttı. Ülkesi zenginleştikçe onu güzel dikili taşlarla donattı diyor 10. bölümün 1. ayeti. İsrail meyve vermeyen bir asma olduğunu söylemiyor. Çünkü o dönemde İsrail çok zengindi. Tanrı onlara gelecek yargıya karşı uyarmasına rağmen onlara yine de merhametli davranıyor, iyi davranıyordu. Meyvesini veriyor ifadesi, meyvesini insanların önünde döküyor anlamına gelir. Gördüğünüz gibi İsrail'i zenginleştiren Tanrı'ydı. Ama buna rağmen ona bunun için övgüler sunmadılar. Yani İsrail Rab'be hamd etmedi. Rab'be şükürler sunmadı. Kentsel alanlar büyüyor ve yeni binalar inşa ediyorlardı. Sonuç olarak her şey yolunda gidiyordu. Bu da onları gerçek durumlarını görmelerini engelliyordu. Aynı şeyin günümüzde diğer ülkelerin başına geldiğini düşünüyorum. Doktor Vernon McGee diyor ki, Amerika ulusu olarak Tanrı bizi İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda zenginlik ve güçle körleştirdi. Dünyanın büyük ağabeyisi olduk sanki. Oraya buraya bombalar gönderdiler ama gönderilmesi gereken şeyi, yani Tanrı sözünü göndermedik. Diğer uluslara karşı kullandığımız bombalardan dolayı bizi protesto edenlerden bıkıyorum. Çünkü bize bomba yerine ne göndermemiz gerektiğini söylemiyorlar. Bizi büyük bir ulus yapan kutsal kitaptır, Tanrı sözüdür. Ve biz bugün kutsal kitabı bilmiyoruz diyor Vernon McGee. Tarihe bakıp bundan mantıklı bir sonuç çıkaracağımızda Tanrı'nın ulusumuzu yargılayacağını görürsünüz. Tarihin derinliklerinde yatan birçok büyük ulus vardır. Öyle ki onların kalıntıları bize Tanrı'nın onları yargılamış olduğunu gösterir. Bunları diyor Sayın Doktor Vernon McGee. Hoşea peygamber meyvesi arttıkça sunakları da arttı diyor. Nüfus artarken putlar da arttı. Başka bir deyişle nüfus artarken günahları da çoğaldı. Bu asma ifadesi bize Rab İsa Mesih'in Yahudi öğrencilerine Yuhanna 15. bölümdeki sözlerini anımsatır. İsa Mesih orada ben gerçek asmayım dedi. Bu noktaya kadar ulusla özdeşleşmiş oldukları hissinin onları Tanrı'ya ve onunla bir birlikteliğe yaklaştırdığını söylüyordu. Ama artık bu doğru değildir. Rab İsa Mesih insanları kendi adına çağırmaya başlıyordu. O baş ve kilise de onun oluşturduğu bedeni olacaktı. Yani İsa Mesih baş, inanlılar topluluğu onun bedeni olacaktı. Ben gerçek asmayım dediğinde halkının artık diri Tanrı'ya tapınak aracılığıyla değil, onun aracılığıyla geleceğini belirtti. Hoşea 10. bölüm 2. ayette şöyle diyor, İçleri yalan doldu. Şimdi suçlarının cezasını taşımalılar. Rab sunaklarını yıkacak, dikili taşlarını yok edecek. İçleri yalan dolan dolu. Aslında Tanrı'ya tapındılar, Tanrı'ya taptılar. Onların Tanrı'ya tapmadıklarını söyleyemeyiz. Birçokları bayram zamanları eskiden yaptıkları gibi Tanrı'ya tapınmak için Yeruşalim'e gitti. Ancak bunun hemen ardından yapmış oldukları altın buzağlara dönecek. Yani putlara ve Baal'a da tapacaklardı. İçleri yalan dolan doldu. Bugün Tanrı'ya, öbür günde Baal'a tapacaklardı. Bir gün Tanrı, öbür gün put. Yakup mektubunda işte böyle bir durumdan söz eder. Kararsız olan kişi diyor, Rab'den bir şey alacağını sanmasın, ummasın. Bugün resmi yerlerde bulunan insanların yaşamlarında bu kadar çok istikrarsızlık olmasının nedeninin bu olduğuna inanıyorum. Ağızlarının bir kenarıyla bir şey, diğer kanalıyla da değerli dostum başka bir şey söylüyor. Bugün bazı liderler, özellikle de Batı dünyasındaki liderlerin kullandığı dil hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar berbattır. Sonra bu kişilerin televizyona çıkıp kutsal kitaptan alıntı yaptıklarını görürsünüz. İçleri, tutumları, yaşamları başka, söyledikleri ise bambaşkadır. Dostum, pazar günü kiliseye gidip, tapınağa gidip, tüm bereketlerin sahibi Tanrı'ya hamdolsun ilahisini söyleyip, sonra pazartesi günü işe gidip Tanrı'nın adını boş yere ağzınıza alamazsınız. Pazar günü dindar, diğer günler istediğinizi yapamazsınız. İman ya da inanç, söz ve hayatta her gün, her an gösterilmelidir. Sinirlenip Tanrı'nın adını kullanarak lanetler, küfürler yağdıramazsınız. İmanlıyım deyip sonra yalan konuşamazsınız. İmanlıyım deyip vergi kaçakçılığı yapamazsınız. İmanlıyım deyip devletin yasalarına, kurallarına karşı gelemezsiniz. Böylesine bir ikileme sahip yaşam, İsrail'in yargılanmasına neden olan yüreklerindeki yalan tam aynıdır. O zaman kralsız kaldık diyecekler, çünkü Rab'den korkmadık. Kralımız olsa bile ne yapabilirdi bize, diyor Hoşeya 10. bölüm 3. ayette. Gidin ve Güney Krallığına bakın. Krallarının onlara pek yardım edemediğini göreceksiniz, diyorlardı. Temel sorunları değerli dostum, tanrısız krallara sahip olmaları değildi. Kuzey Krallığında hiçbir iyi bir krala sahip olamadılar. Ama bizzat kendi yürekleri doğru değildi. Kendi yaşamları doğru değildi. İnançlarında dürüst değillerdi. İnanıyoruz diyorlardı ama yaşamlarında bambaşka bir şey gözüküyordu. Değerli dostum, sizin ve benim için bugün sorunlarımız için hükümetimizi suçlamak kolaydır. İnsanın yapabileceği en kolay şey budur. Hükümeti suçlamak. Ama esas sorun hükümette değil. Esas sorun ferttedir. Sende ve bende. Yüreklerimizdedir. Sizin ve benim yüreğimizdedir sorun dostum. Biz başkasından her şeyi bekliyoruz ama kendimiz kurallara uymuyoruz. Kendi yüreğimizde sevgisizlik vardır. Kendi yüreğimizde bencillik vardır. Kendi yüreğimizde itaatsizlik vardır. Barışsızlık vardır. Affetmemezlik vardır. Şimdi böyle olunca başkalarını nasıl suçlayabiliriz? Sorun bizim yüreğimizdedir. Bizim yüreğimiz değişmesi gerekir. Antlaşma yaparken boş sözler veriyor. Yalan yere ant içiyorlar. Bu yüzden davalar sürülmüş tarladaki zehirli ot gibi boy veriyor, diyor Hoşeya 10. bölüm 4. ayette. Kuzey Krallığının son zamanlarıyla bizim dönemimiz arasında bir paralellik olmalı. Boş sözler veriyorlar. Çok konuşkandırlar. Günümüzde radyo, televizyon ve basının bizim kuşağı yeryüzünde en çok konuşan insanlar haline getirdiğine inanıyorum. İnsan konuşan bir hayvandır deniyor, değil mi? Ki bu tabii ki doğru değil. Çok yanlış bir sözdür. Ama bir ağaçta insandan daha çok gevezelik eden bir maymun yoktur. Çene çene ve yine çene. Ve çene çok miktarda yazılı kaynak ve yaklaşık bunların %99'u dinlemeye değmez şeylerdir. Çoğunun hiç söylememiş olması daha iyi olurdu. Buna karşın yine de insanlara söyledikleri ve yazdıkları için dünyanın parası ödeniyor. Bunların içinde insanları Tanrı'ya ya da onun sözüne yönlendiren veya insanların Mesih'i kurtarıcıları olarak kabul etmesini öncülük eden bir şey yoktur. İnsanları sevgiye, barışa yönlendiren. Nasıl gidecekler barışa ve sevgiye? Yürek değişmeden olmaz. İnsanların yüreklerini Tanrı'nın sözü değiştirebilir ve buna öncülük eden bir şey yok. Antlaşma yaparken boş sözler veriyor. Yalan yere ant içiyorlar, diyor Hoşeya peygamber. Yalnızca atıyorlar ve siz de onların söyledikleri hiçbir şeye inanmıyorsunuz. Zaman zaman bazı inanlıların yemin ederken insanların kutsal kitabı el basmamalarının çok kötü olduğunu söylediklerini duyuyorum Batı dünyasında. Açıkçası kutsal kitabın böyle durumlara karıştırılmamasından hoşnutum. Yani Tanrı'nın sözü bu tür şeylerden uzak tutulmalı. Zaten yalan söyleyeceklerse buna kutsal kitabı da alet etmenin bir anlamı olmaz. Kutsal kitaba Tanrı sözü olarak bakan ve gerçekten buna iman eden bir kimse kutsal kitaba el basarak doğru söylemez. Onun söyleyeceği sözler doğru olmalıdır. Sözleri evet evet, hayır hayırdır zaten. Kutsal kitap insanlara bir şey ifade etmiyorsa o zaman neden kullanılsın? Birinin kutsal kitaba el basarak doğruyu söyleyeceğine yemin edip ve sonra da yalan söylediğini görünce doğrusu üzülüyorum. Kaç inanlı sahte bir antlaşma yapmak için boş sözler verdi. Kaç kişi yaşamını Tanrı'ya adamak için sunağa gitti. Bunu kerelerce tekrarladı ve halen de hiçbir şey değişmedi. Tanrı ile ilişkimizde sık sık sözler veriyoruz ama bu sözlerimizi yerine getirmiyoruz, öyle değil mi? Kaç kez söz verdik ama sözümüzü tutmadık. Bu yüzden davalar sürülmüş tarladaki zehirli ot gibi boy veriyor diyor. Bunu kendimize uyarlarsak yargı bakımlı bahçelerimizdeki istenmeyen otlar gibi boy verecek. Samirya'da yaşayanlar Beytaven'deki inek putu yüzünden korkuya kapılacak. Halkı onun ardından yas tutacak, onun görkemiyle coşan putperest kahinler oradan sürgün edildiği için dövünecek. Hoşeya 10 ayet 5. Beytaven, Beyteli gülünç duruma düşürmek için kullanılan bir terimdir. Bir altın buzağı Beytel'de, diğeri de Samirya'da bulunduğu için bu iki kentin sakinleri kimin buzağısı daha büyük ya da hangisinde daha çok altın var konusunda birbirlerine giriyorlardı. Birbirlerini kıskanıyorlardı. Halkı onun ardından yas tutacak. Bu buzağların ardından yas tutanlar aslında bu konuda birbirlerini yenmeye çalışıyorlardı. Günümüzde benimki onunkinden daha iyi düşüncesi gibi. Onlar Audi aldılarsa bizim Mercedes almamız gerek. Onlar 3 odalı 3 banyolu ev yaptılarsa bizim 6 odalı 6 banyolu ev yaptırmamız gerekli gibi. Buzağıya tapınmada birbirlerini geçmeye çalışıyorlardı. Onun görkemiyle coşan putperest kahinler oradan sürgün edildiği için dövünecek. Tanrı, kahinlerinizin övündüğü bütün dini görkem yok olacak diyor. Görkem ayrıldı anlamına gelen içabot sözcüğü duvara yazılacak. Ona ne olacak? Put, armağan olarak büyük krala, Asur'a götürülecek. Efraim rezil olacak. İsrail aldığı öğütten utanacak. 6. ayet. Bu altın buzağlar krala hediye olarak verilmek üzere Asur'a götürülecektir. Krala layık bir hediyedir. Çünkü bu put olan buzağlarda çok altın vardı. Efraim rezil olacak. İsrail aldığı öğütten utanacak. Öğütleri bir hiç olacaktır. Hoşeya 10 ayet 7 şöyle diyor. Samirya kralıyla birlikte su üstündeki çubuk gibi akıp gidecek. Tanrı kuzey krallığının kralını yok edeceğini açık bir dille belirtiyor. Su üstündeki çubuk gibi akıp gidecek. Güney krallığının kraliyet soyuyla birlikte bu kraliyet soyu da daima sabun köpüğü gibi olacağım şarkısını söyleyip duracaktır. Başka bir deyişle bir hiçliğe doğru gideceklerdir. 8. ayet. İsrail'in günahı olan Aven'deki puta tapılan yerler yok olacak. Sunaklarını dikenler, deve dikenleri saracak. O zaman dağlara bizi örtün, tepelere üzerimize düşün diyecekler. Aven, kötülük anlamına gelir. İsrail'in günahı olan Aven'deki puta yapılan yerler yok olacak. Daha önce gördüğümüz gibi putlarına dağlardaki ağaçların arasında tapındılar. O zaman dağlara bizi örtün, tepelere üzerimize düşün diyecekler. Üzerlerine doğru gelen yargıdan saklanmak isteyecekler. Bu büyük sıkıntı döneminde de söylenecektir. Ey İsrail, Giva'da geçirdiğin günlerden beri günah işledin. Orada direndiniz bana. Kötülere karşı açılan savaş Giva'da size erişemez mi? Hoşeya 10 ayet 9. Bu büyük bir olasılıkla Hakimler kitabının 19 ve 20. bölümlerinde kayıtlı olan kötü olaylara gönderme yapıyor. iç savaşlar ve Givalı insanların mahvolmasından sonra bile günah kaldı ve Giva cinselliğin iğrenç ve zalim simgesi oldu. İsrail'in uyguladığı putperestliğin yanı sıra iğrenç cinsel günahlar da vardı. İstediğim zaman onları cezalandıracağım. Çifte günahlarına bağlandıkları zaman uluslar toplanacak onlara karşı Efraim eğitilmiş ineğe benzer. Buğday dövmeyi sever ama ben boyunduruk takacağım onun güzel boynuna. Koşum vuracağım Efraim'in sırtına. Yahuda çift sürecek, Yakup tırmık çekecek. Hoşeya 10, 10 ve 11. ayetler. Efraim eğitilmiş ineğe benzer, buğday dövmeyi sever. Efraim buğday dövmeyi seven eğitilmiş bir inek gibidir. Elde ettikleri bol harmanın keyfini çıkardılar ama çift sürme ve tırmık çekme fikrinden pek hoşlanmadılar. Tanrı Efraim'i yapmak istemediği şeyleri yapması için zorlayacağını söylüyordu. Doğruluk ekin kendiniz için, sevgi meyveleri biçin. Nadas'a bıraktığınız toprağı işleyin çünkü Rab'be yönelme zamanıdır. Gelip üzerinize doğruluk yağdırıncaya dek. Hoşeya 10, ayet 12. Bu değerli dinleyicilerimiz kutsal kitabın tamamında var olan bir ilkedir. Elçi Pavlos da Galatya'daki imanlılara bunu yazdı. Kandırılmayın, Tanrı'yla eğlenilmez. Herkes ne ekerse onu biçecektir. Bedeninin gereksiz isteklerini hoşnut etmek için eken çürüme biçecek. Buna karşı ruhu hoşnut etmek için eken ruhtan sonsuz yaşam biçecek. Hoşeya peygamber doğruluk ekerlerse sevgi meyveleri biçeceklerini söylüyor. Şeytanın standartlarına göre yaşayıp Tanrı'dan ödül almayı bekleyemeyiz. Ama siz kötülük ektiniz, fesat biçtiniz, yalanın meyvesini yediniz. Çünkü kendi yolunuza, yiğitlerinizin çokluğuna güvendiniz. Hoşeya 10, ayet 13. İsrail dersini daha öğrenmemişti. Kötülük ekti, böylece de fesat biçecektir. Yalanın meyvesini yediler, yiğitlerine güvendiler. Bu kişilere Tanrı'dan daha çok inandılar. Sonunda ektikleri yalanın meyvesini biçtiler. Daniel kitabının Tanrı'nın ulusun sorumluluğunu en hor görülene verdiğini görürüz. Dostum, günümüzde dünyanın her yerinde hangi parti olursa olsun günahkar, tanrısız bir halk doğru bir lideri seçemez. Halk yalancıysa yalancı birini lider olarak seçecektir. Zina edenlerse zina eden birini seçeceklerdir. Hırsızlarsa yöneticileri de hırsız olacaktır. Dostum, bu konuda Tanrı'yı dize getiremezsiniz. Bir Yunan atasözü şöyledir. Tanrıların zarı hilelidir. Kaybetmeden Tanrı'yla kumar oynayamazsınız. Bir yalancı, zina eden biri, bir hırsız olduğunuzu düşünüyorsanız ve de bunların cezasından kaçabiliyorsanız size verecek bir haberim var. Yaşamın zarını attığınızda bunun kazanan taraf olmanızı sağlayacak şekilde olacağını zannedersiniz. İşin açıkçası Tanrı ne olacağını zaten biliyor. Çünkü zarı ayarlayan odur, eğer bunu söyleyebilirsem. Günah ekerseniz günah biçersiniz kardeşim. Bu kaçınılmaz bir ilkedir. Günahın sonuçlarından kaçabileceğinizi düşünebilirsiniz. Tanrı'yı yalancı ve kutsal kitabı da sahte durumuna sokabilirsiniz. Bazılarının günahın cezasından sıyrıldıklarını zannettikleri doğrudur ama aslında hiç kimse sıyrılamamıştır, kaçamamıştır. Kral Ahaz ve İzabel'i ya da Yahuda'yı tanıklık etmek için geri getirebilseydiniz, onlar size günahın cezasından kaçamadıklarını anlatırlardı. Tanrı sözüne diyor, günahın cezası ölümdür ve günahınız er geç sizi bulacaktır. Evet, ölmüş olan bazı insanları da yaşama geri döndürebilseydiniz, onlar da bunu doğrulayacaklardı. Bu yüzden halkınızın arasında savaş uğultusu çıkacak, yıkılacak bütün surlarınız. Şalman'ın savaşta Beytarvel'i yıktığı gibi. Anneler çocuklarıyla birlikte yere çalınıp parçalandı. Hoşeya 10, ayet 14. Şalman, Asur kralı olan Şalmaneser'in kısaltılmış adıdır. Beytarvel ise Greklerin Arbela dedikleri yeri belirtir. Galile bölgesinin kuzeyindedir. Öyle ki bu ayette belirtilen savaşın seküler tarih kitaplarında belirtilmemesine rağmen orada bir savaş vardı. Anneler çocuklarıyla birlikte yere çalınıp parçalandı. Bu yalnızca Asurluların değil, daha sonra Babillilerin de kullandığı bir yöntemdi. Babil'de ağlayan İsrail çocukları bundan söz etti. Ey sen yıkılası Babil kızı, bize yaptıklarını sana ödetecek olana ne mutlu. Ne mutlu senin yavrularını tutup kayalarda parçalayacak insana, diyor 137. mezmurda. Bu insanlar savaşta çok korkunç bir yok etme yöntemi kullandılar. Çok mu barbarlar? Bugün biz onlardan daha mı iyiyiz? Uyuşturucu bağımlılarının, tinercilerin, eşcinsellerin, cinlere tapanların neler yaptıklarını hiç okudunuz mu ya da gördünüz mü? Küçük bebeklerin başlarının taşlara çarpılması bugün işlenen günahlardan daha mı kötüydü? Kalbi kırık bir adam bana bir gün şöyle dedi. Oğlumu üniversiteye gönderdiğim gün onu mezarlığa götürüp gömseydim onun için daha iyi olurdu. Başka bir deyişle, onun için bebekken zalim bir putperest tarafından acımasızca öldürülmesi daha iyi olurdu. Ancak zalim putperestler artık günümüz toplumu tarafından kınanmıyor. Tam tersine onlar kabul görüyor ve hatta onaylanıyorlar. Ey Beytel, sana da aynısı yapılacak kötülüğünün büyüklüğü yüzünden. Tan ağrırken İsrail kralı büsbütün yok olacak. Hoşeya 10 ayet 13. Değerli dostum, Asurlular geldi. Ev bir gecede İsrail Asur'a ve kölelik yaşamına transfer edildi. Günah yargılandı ve bir gün günah yine yargılanacaktır.